Ayrım 14.
Daha da öte, insanlar yönetim şekilleri, değişik yollardan işkence yapıp kara çalan yaratılıştan kötü kişiler sana yapabilecekleri yardımın en büyüğünü yaptılar. Sen de ilkinden çok üstün yeni bir varlık yarattılar. Bugün şeref, iyilik, yardımseverlik gibi kavramları benimsemiş, bütün engelleri aşacak gücü kendinde bulup üstün biri olmaya karar vermişsen bunu onlara borçlusun. İntikam almak, herkesi sana yaptığı kötülük ölçüsünde cezalandırmak gibi düşünceler senin gibi bir insanda gelişme ortamı bulamazlar. Haklı olduğunu da bilsen kötülük yapmak için yaşamayacak, insanları kurtarmaya çalışacaksın. Tanrı sana karşı cömert davrandı. Sen kendine yardım et, ben de senin yardımcın olurum dedi. Her bakımdan yardımcın olduğu gibi başka insanları da kurtarıp özgürlüğe kavuşturmana fırsat verdi. İşlediğin bütün bu günahların sanıldığı kadar ağır olduğuna da inanma. Toplumun üst kademelerinde yer alan ve seninkilerden çok daha büyük günahlar işleyen nice insan var. Yalnız onlar insanların adaleti tarafından verilen ceza ile senin gibi yücelme imkanı bulamadılar. Sağ olun muhterem peder. Bana çok büyük bir iyilikte bulundunuz. Hayat boyu iyiliğinizi unutamayacağım. Hep hatırlayacağım. Piskoposun ellerini öpüyorum. Yeniden yola çıkacaksın yavrum. Başka tehlikelere göğüs gereceksin. Hareketinden önceseniz vaftiz etmek isterim. Ne dersin? Muhterem peder, beni şimdilik olduğum gibi bırakın. Babam beni dinsiz yetiştirdi. Altın gibi bir kalbi vardır. Annem öldüğünde beni daha çok sevebilmek için bir ananın davranışlarını, sözlerini ve özenini gösterebildi bana. Vaftiz edilirsem ona ihanet etmiş gibi olurum. Belirli bir kimlikte hepten özgürlüğe kavuşmama, herkes gibi bir hayat sürme fırsatını elde edene kadar bekleyin. Ancak o zaman babam mektup yazabilir ve kendisini üzmeden, felsefesinden vazgeçip vaftiz edilebilmek için iznini isteyebilirim. Seni anlıyorum yavrum. Tanrı'nın da seninle birlik olduğuna inanıyorum. Seni kutsuyor ve Tanrı'dan seni korumasını diliyorum. İşte piskoposumuz Irene de Bayerne vaazında kendini olduğu gibi çizdi diyor Doktor Neil bana. Evet efendim, şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? El konan kaçakçı teknelerinin ilk satışında alıcılar arasında beni kayırmasını validen rica edeceğim. Görüşünüzü bildirmek ve işinize geleni seçmek için siz de benimle geleceksiniz. Yiyecek ve elbise gibi geri kalan şeyleri edinmek kolay. Piskoposun vaazından sonra sık sık akşamları saat 6'ya doğru ziyaretçimiz oluyor. Bu insanlar bizi tanımak istiyorlar. Masanın başındaki sıralara oturuyorlar. Hepsi de bir şey getiriyor ama. Size şunu getirdim demeden yatağın üstüne bırakıyorlar. Öğleden sonra 2'ye doğru da yoksullara yardımı görev bilmiş rahibeler, baş rahibeleriyle birlikte geliyorlar. Hepsi de çok iyi Fransızca konuşuyor. Zembilleri elleriyle pişirdikleri güzel yemeklerle dolu. Baş rahibe çok genç, yaşı 40 bile değil. Bembeyaz bir başlığın altında kalan saçları görünmüyor ama gözleri mavi, kaşları sapsarı. Doktor Neal'ın anlattığına göre Hollanda'da önemli yeri olan bir aileden geliyormuş. Bizi deniz yoluyla göndermekten vazgeçip başka bir çare bulmaları için de ülkesine mektup yazmış. Birlikte çok güzel dakikalar yaşıyoruz. Nasıl kaçtığımızı bana sık sık anlattırıyorlar. Ara sıra beraberlerinde getirdiği çok iyi Fransızca bilen rahibelere de aynı şeyleri anlatmamı rica ediyor. Bir şey unutur ya da ufak bir ayrıntıyı atlarsam tatlı sesiyle Henry diyor, bu kadar acele etmeyin. Hokko'nun hikayesini unuttunuz. Neden bugün karıncaları anlatmadınız? Karıncaların önemi çok büyük. Çünkü onlar yüzünden Britanyalı'nın geldiğini anlayamadınız. Başımızdan geçenleri tekrarlamak beni sıkmıyor. Çünkü öylesine tatlı, yaşadıklarımıza öylesine karşıt şeyler ki, yitip gitmek üzere bulunan çürümüşlük yolu, göksel bir ışıkla inanılmaz şekilde aydınlanıyor. Tekneyi gördüm, 8 metre boyunda. Çok güzel bir şey. Salması sağlam, direği yüksek, yelkenleri kocaman. Gerçekten de kaçakçılık için, hızlı gitmek için yapılmış. Eksiği yok, yalnız her yanı gümrük mühürleriyle kaplı. Açık artırmada adamın biri 6000 florinden başlıyor. Aşağı yukarı 1000 dolar demek bu. Her neyse, Doktor Neil adamın kulağına bir şeyler fısıldayınca tekne 6001 florine bizim üzerimizde kalıyor. 5 gün sonra hazırız. Tepeden tırnağa boyanmış, düzenli bir biçimde ambarına yerleştirdiğimiz yiyeceklerle tıklım tıklım dolu, bu gemi bir kral armağanı sanki. İçi yepyeni giysilerle, pabuçlarla dolu 6 valiz su geçirmez bir beze sarılıp tekneye yükleniyor. Rio Hacha Cezaevi. Güneş doğarken yola çıkıyoruz. Doktorla rahibeler bizi geçirmeye geldiler. Rıhtımdan kolayca ayrılıyoruz. Rüzgar bizi hemen önüne katıyor ve ilerliyoruz. Pırıl pırıl güneş doğuyor. Dertsiz bir gün bekliyor bizleri. Teknede fazla yerken bulunduğunu da yeterince oturaklı olmadığını hemen anlıyorum. Temkinli davranmaya karar veriyorum. Hızla yol alıyoruz. Bu tekne sürat için yapılmış bir safkan ama kıskanç ve sinirli. Batıya çeviriyorum burnunu. Trinidad'da bize katılan 3 kişiyi gizlice Kolombiya topraklarına bırakmayı kararlaştırdık. Yeni bir deniz yolculuğu göze almak istemiyorlar. Bana güvendiklerini ama havaya güvenmediklerini söylüyorlar. Gerçekten de cezaevinde okuduğumuz gazetelerin hava raporları iyi havanın devam etmeyeceğini, kasırga bile beklendiğini yazıyordu. Haklı olduklarını kabul ediyorum. Guarjira denen ıssız ve üzerinde kimsenin yaşamadığı bir yarımadaya indirmelerini kararlaştırıyoruz. Biz 3'ümüz İngiliz Hondurası'na doğru yolumuza devam edeceğiz. Hava nefis, bu güneşli günü izleyen yıldızlı gece, ışığı epey güçlü. Bir yarım ayın da yardımıyla onları kolayca kıyıya indirmemizi sağlayacak gibi. Doğru Kolombiya kıyılarına yöneliyorum. Demir atıyorum. Yavaş yavaş iskandilleyerek arkadaşlarımızı indirip indiremeyeceğimize bakıyoruz. Ne yazık ki su çok derin. En azından 1,5 metre derinliği bulabilmek için kayalara tehlikeli ölçüde yaklaşmamız gerekiyor. El sıkışıyoruz, iniyorlar. Ayakları dibe basınca bavullarını başlarının üstüne koyup kıyıya doğru ilerliyorlar. İlgiyle, biraz da hüzünle izliyoruz onları. Bu arkadaşlar bizimle birlikteyken çok iyiydiler. Her türlü güçlüğe göğüs vermeyi bildiler. Tekneden ayrılmaları üzücüydü. Kıyıya yaklaştıkları sıra rüzgar kesiliverdi. Felaket, Allah vere de haritada işaretli Rio Hacha adı köyden görülmesek. Polisin bulunduğu ilk liman Rio Hacha. Bizi görmemelerini yürekten diliyoruz. Geçtiğimiz burundaki küçük fenerden ötürü haritada gösterilen noktadan epey ileride olduğumuzu sanıyorum. Bekle bekle, beyaz mendillerini sallayarak veda eden 3 arkadaşımız gözden kayboldular. Rüzgar be Allah'ın belası, bizim için bir soru işareti olan bir Kolombiya toprağından ayrılabilmek için rüzgar istiyoruz. Gerçekten de kaçak mahkumları geri gönderip göndermediklerinden haberimiz yok. Üçümüz de İngiliz Hondurası'nın sağlamlığını, Kolombiya'nın bilinmezliğine yay tutuyoruz. Ancak öğleden sonra 3'te rüzgar çıkıyor da yolumuza devam edebiliyoruz. Bütün yelkeni çekiyorum, biraz fazla yatıyor ve 2 saat tatlı tatlı yol alıyoruz. Birden içi adam dolu bir hücum botu üstümüze geliyor. Bizi durdurmak için havaya ateş ediyorlar. Durmuyor, yoluma devam ediyor, Kolombiya karasularından çıkmaya çalışıyorum. İmkansız, bizden çok daha hızlı olan hücum botu 1,5 saate varmadan kendimize yetişiyor. 10 kişinin tüfeklerini üzerimize doğrultmasıyla teslim olmak zorunda kalıyoruz. Bizi yakalayan bu asker ya da polislerin suratları değişik. Hepsinin sırtında bir zamanlar beyaz olması gereken bir pantolon, yapıldığından bunu bir yana yıkanmamış, delik deşik yün kazakları var. Yalnız komutan iyi giyimli ve temiz. Adamlar kötü giyimli ama tepeden tırnağa silahlı. Kemerle bellerine kurşun dolu bir fişeklik bağlamışlar. Bakımlı savaş tüfekleri ellerinde. Üstelik de hemen ellerinin altında kılıfına sokulmuş koca bir kasatura. Komutan dedikleri katil yüzlü bir melez. Belindeki koca tabanca kurşun dolu fişekliğinin yanından sarkıyor. İspanyolcadan başka şey konuşmadıkları için ne dediklerini anlayamıyoruz. Ama ne bakışları, ne davranışları, ne de ses tonları sevimli. Her şeyleri belli ki düşmanca. Yürüyerek rıhtımdan cezaevine gidiyor, köyün içinden geçiyoruz. Burası gerçekten de Rio Hacha. Çevremize 6 haydut kılıklı herif, 2 metre önümüzde de silahlarını üstümüze doğrultarak ilerleyen 3 kişi var. Doğrusu buraya ayak basışımız hiç de sevimli değil, felaket. Alçak bir duvarla çevrili cezaevinin avlusuna varıyoruz. Sakallı ve pislik içinde 20 kadar mahkum oturuyor ya da geziniyor. Ama onların bakışları da düşmanca. Vamos, vamos, yürüyün, yürüyün demek istediklerini anlıyoruz. Bunu yapmamız da çok güç. Clouseau'nun durumu eskisinden çok daha iyi de olsa hep içinden demir geçirilmiş alçılı ayakla yürüyor. Hızlı gidemiyor zavallı. Geride kalan komutan koltuğunun altında puslamızdan muşambamız bize yetişiyor. Çikolatamızla peksimetlerimizden yiyor. Neyimiz var neyimiz yoksa elimizden alınacağını hemen anlıyoruz. Yanılmıyoruz da. Penceresi koca koca parmaklıklarla örtülü, iğrenç bir yere kapatılıyoruz. Yerde tahtalar, her birinin ucunda da yine tahtadan bir çeşit yastık. Bunlar yatak işte. Polisler bizi kapatıp gidince pencereye koşan bir mahkum, Fransız, Fransız diyor. Fransız iyi değil, iyi değil. Nedir iyi olmayan? Polis. Polis mi? Evet, polis iyi değil. Adam uzaklaşıyor. Hava karardı, koğuş düşük voltajlı elektrik lambasıyla pek aydınlanıyor. Kulaklarımızda sivrisinekler vızıldıyor. Burnumuzun içine giriyorlar. Şimdi oldu bize olanlar. Üç kişiyi kırıya bırakmaya kabul etmek bize pahalıya oturacak. Nereden bilirsin? Asıl sebep rüzgarın kesilmesi. Kıyıya fazla yaklaştın diyor Clouseau. Kes sesini. Kendimizi ya da birbirimizi suçlamanın değil, dayanışmanın sırası. Her zamankinden bağlı olmalıyız birbirimize. Özür dilerim, haklısın kelebek. Suç kimsenin değil. Bunca mücadeleden sonra kaçışımızın böylesine berbat bir yerde son bulursa büyük haksızlık olur. Üstümüzü aramadılar. Tüpüm cebimde. Hemen yerine yerleştiriyorum. Clouseau da kendininkini koyuyor. Tüpleri atmadığımız iyi oldu. Su geçirmeyen, fazla da yer tutmayan, üzerimize taşınması kolay birer cüzdan bunlar. Saatim akşamın 8'ini gösteriyor. Kahverengi ham şeker getiriyorlar bize. Her parça yumruk irliğinde. Ayrıca tuzlu suda haşlanmış bir çeşit pirinç hamuru. Buenas noches. Herhalde iyi geceler anlamına geliyor diyor Maturette. Ertesi sabah saat 7'de avluda tahta kaplar içinde nefis kahve veriyorlar. 8'e doğru da komutan görünüyor. Tekneye gidip eşyalarımızı almamız için izin istiyorum. Ya anlamadı ya da anlamamazlıktan geliyor. Baktıkça yüzünü daha çok katil yüzüne benzetiyorum. Solunda deri kılıf içinde konmuş bir şişe var. Çıkarıyor, kapağını açıyor, bir yudum içip tükürdükten sonra bana uzatıyor. Bu ilk dostluk hareketi karşısında şişeyi alıyor ve bir yudum içiyorum. Neyse ki pek az almışım. Renkli ispirto tadında bir ateş bu. Hemen yutup başlıyorum öksürmeye. Bu kızıl derili zenci kırması gürültüyle basıyor kahkahayı. Saat 10'da beyaz giysili ve kravatlı bir sürü sivil görünüyor. 6-7 kişi var. Cezaevi yönetmenliği olması gereken bir binaya giriyorlar. Arkadan biz çağrılıyoruz. Beyaz giysili, göğsü kalabalık bir subay, resminin duvarı kapladığı salonda, yarım daire şeklinde yerleştirilmiş koltuklarda oturuyorlar. Resimdeki adam, Kolombiya Cumhurbaşkanı Alfonso López. Adamlardan biri Fransızca olarak Clouseau'ya oturmasını söylüyor. Biz ayaktayız. Ortadaki zayıf, gaga burunlu ve gözlüklü adam beni sorguya çekmeye başlıyor. Tercüman bir şey çevirmiyor sanki. Konuşan ve sizi sorguya çekecek olan Bey Rio Hacha şehri yargıcıdır diyor. Diğerleri de onun dostları. Yani şehrin ileri gelen kişileri. Tercümanlık yapan ben Haiti'liyim ve bu bölgede elektrik çalışmalarını yönetiyorum. Karşınızdakiler pek söylenmiyorlar ama yargıç dahil çoğunun Fransızca bildiğini sanıyorum. Bu giriş yüzünden yargıç sabırsızlanıyor. İspanyolca olarak sorguya başlatıyor. Haiti ile sırayla soru ve cevapları çeviriyor. Fransız mısınız? Evet. Nereden geliyorsunuz? Curaçao'dan. Daha önce Trinidad'dan. Ondan önce Mastinucu adasından. Yalan söylüyorsunuz. Curaçao'daki konsolosumuza bir hafta önceden Fransızlardan kaçan 6 mahkumun bizim topraklarımıza çıkmaya çalışacağı ve kıyıların sıkı denetlenmesi bildirilmiş. Peki öyleyse kaçak mahkumlarız biz. Kayan neden kaçtınız demek. Evet. Fransa gibi soylu bir ülke sizi bu kadar uzağa gönderip böylesine ağır bir cezaya çarptırmışsa çok tehlikeli birer haydut olmanız gerekir. Belki de. Hırsız mısınız, katil mi? Matador yani aynı şey. Demek matadorsunuz. Diğer üç arkadaşınız nerede? Kuruçağa'da kaldılar. Yine yalan söylüyorsunuz. 60 kilometre beride Kastilet'te denen yere bıraktınız onları da. Neyse ki tutuklandılar. Birkaç saat sonra burada olacaklar. Tekneyi çaldınız mı? Hayır, Kuruçağa piskopası bize armağan etti. Peki, vali sizin hakkınızda bir karar verene kadar burada kalacaksınız. Üç suç ortağınız Kolombiya topraklarına indirmek, daha sonra da denize açılmaya çalışmak suçundan teknenin kaptanını 3 ay hapse, diğerlerinde 1 ay hapis cezasına mahkum ediyorum. Çok sert adamlar olan polisler tarafından bedeni cezalara çarptırılmak istemiyorsanız akıllı uslu davranın. Diyeceğiniz bir şey var mı? Hayır, sadece eşyalarımızı ve teknede kalan yiyecekleri geri almak istiyoruz. Hepinize birer pantolon, birer gömlek, birer ceket, birer çift de pabuç verilecek. Bunun dışında kalan her şeye gümrük el koydu. Üstelemenizin gereği yok. Kanun kanundur. Avluya çekiliyoruz. Oralı sefil mahkumlar yargıcın çevresinde toplanıyorlar. Doktor, doktor diye bağırışıyorlar. Şişinerek cevap vermek ya da durmak zahmetinde bile katlanmadan aralarından geçiyor. Yanındakilerle birlikte cezaevinden çıkıp gözden kayboluyor. Saat 1'de silahlı 7-8 kişinin durduğu bir kamyonla 3 arkadaşımız geliyor. Ellerinde bavulları, başları önde iniyorlar. Birlikte koğuşa gidiyoruz. Ne büyük bir halt işledik. Sizlerin de başını derde soktuk diyor Britanyalı. Bağışlanacak yanımız yok kelebek. Beni öldürmek istiyorsan öldür. Kendimi korumam bile. Biz insan değiliz. ...yiz. Deniz korkusundan yaptık bu işi. Ama Kolombiya ve Kolombiyalıları tanıdıktan sonra denizdeki tehlikelilerin bu heriflerin eline düştükten sonra başımıza gelecekler yanında hiç kaldığını anladık. Rüzgar kesildiği için mi enselendiniz? Evet dostum. Kimseyi öldürecek değilim. Hatayı el birliğiyle yaptık. Sizi kıyıya bırakmayacaktım. Başımıza da bir şey gelmeyecekti o zaman. Çok iyisin kelebek. Hayır, hak yerini bulsun isterim. Sorguyu onlara da anlatıyorum. Her neyse, belki vali bizi serbest bırakır. Öyle, ne demiş Herifçioğlu? Ümit fakirin ekmeğidir. Bana göre bu yarı uygar belde yetkililerinin bizimle ilgili karar almaları imkansız. Kolombiya'da kalmamıza, Fransa'ya iade edilip edilmeyeceğimize ya da teknemizle yolumuza devam edebilmemize daha yukarıdakiler karar verecekler. En ufak bir zarar vermediğimiz bu adamlar en ağır karara varırlarsa haksızlık etmiş olurlar. Öyle ya, onların topraklarında tek bir suç bile işlemedik. Bir haftadan beri buradayız. 200 kilometre ötede daha büyük bir şehir olan Santa Marta'ya yollanmamız söz konusu. Başkaca yenilik yok. Bu haydut ya da korsan suratlı polislerin tutumunda hiçbir değişiklik olmadı. Daha dün işlerinden birinin elinden sabununu kaptığım için az kaldı bir kurşunda geberip gidecektim. Hep sivrisineklerle dolu bu pis odadayız. Neyse ki Britanyalı ile Maturet de her gün yerleri siliyorlar da içerisi eskisinden temiz tutuluyor. Yavaş yavaş umutsuzluğa kapılıyor, güvenimi yitiriyorum. Bu kızılderili ve zenci ya da kızılderili İspanyol kırması Kolombiyalılar tüm güvenimi yitirmeme sebep oluyor. Kolombiyalı bir mahkum Santa Marta'da çıkan bir gazetenin eski sayısını veriyor. Birinci sayfada altımızın, sonra polis müdürünün resmi. Herifin kafasında bir fötr şapka, ağzında puro, çevresinde de silahlı 10 kadar polis. Yakalanmamızın bir destan havasına büründüğü ve oynadıkları rolün abartıldığı anlaşılıyor. Oysa biz haydutların fotoğrafları polislerinkinden daha sevimli. Haydutlar namuslu kişilere benziyor. Şeflerinden başlayarak bütün polislerin ne mal oldukları suratlarından belli, ne yapmalı? Birkaç kelime İspanyolca öğrendim. Kaçmak, fugarse, tutuklu, preso, öldürmek, matar, zincir, kadena, kelepçe, esposas, adam, hombre, kadın, mujer. Rio Hacha'dan kaçış. Avluda elleri kelepçeli biri var, onunla dost oluyorum. Aynı puroyu içiyoruz. Uzun ve ince, çok sert bir puro ama yine de içiyoruz. Venezuela ile Aruba Adası arasında kaçakçılık yaptığını öğreniyorum. Sahil koruma görevlilerinden birkaçını öldürmekle suçlanıyor ve yargılanmayı bekliyor. Bazı günler çok sakin, bazı günler de sinirli ve telaşlı. Kendisini görmeye gelenler bir takım yapraklar getiriyorlar. Bu yaprakları çiğneyince duruluyor. Bir gün bu yapraklardan birinin yarısını bana veriyor. Hemen anlıyorum ne olduğunu. Dilim, damağım ve dudaklarım hissizleşiyor. Bu yapraklar koko yaprakları. Kolları kıllı, göğsü kapkara ve kıvır kıvır kıllarla kaplı bu adam eşine az rastlanan bir güçte. Çıplak ayaklarının altında öyle bir nasır tabakası oluşmuş ki, ara sıra ayağına batan cam parçalarıyla çiviler etine değmiyor bile. Tuttuğu gibi çıkarıyor bunları. Bir akşam kaçakçıya, seninle birlik fuga diyorum. Haitili'nin bir gelişinde Fransızca, İspanyolca sözlük istemiştim. Anlıyor kaçakçı, işaretle kaçmaya hazır olduğunu belirtiyor. Ama kelepçeler ne olacak? Bunlar emniyet tertibatı bulunan Amerikan kelepçeleri. Anahtarın girebileceği bir delik var. Herhalde anahtar yassı. Ucu iyice yastılmış bir çelik telle Britanyalı bana bir maymuncuk yapıyor. Birkaç denemeden sonra yeni dostumun kelepçelerini dilediği zaman açabilecek hale getiriyorum. Geceleri tek başına bir calabozaya hücre kapatılıyor. Hücrenin parmaklıkları da çok kalın. Bizim koğuşun parmaklıkları çok daha ince, rahatça eğilebiliyor. Demek ki eğlenmesi gereken tek parmaklık Antonio'nun hücre parmaklığı. Kolombiya'nın adı Antonio. Nereden bulmalı bir saketta, ee, palata, para var mı? Kuanta ne kadar? 100 pezos. Dolar 10. Kendine verdiğim 10 dolarla 2 ee ediniyor. Avlunun toprağına çizerek parmaklığı biraz eğiledikten sonra bize verdikleri pirinç hamuru ve eğilenen yerden dökülen demir tozuyla çentiyi kapaması gerektiğini gösteriyorum. Son anda hücresine girmeden hemen önce de kelepçelerini çözüyorum. Bakmaya kalkarlarsa hafiften itmesi kelepçenin kapanmasına yetecek. Parmaklığı kesmesi 3 gece sürüyor. Söküp atmak için 1 dakikadan az zamanın yeteceğini anlatıyor. Gelip beni koğuştan alacak. Sık sık yağmur yağıyor burada. Antonio'ya, Primavera, Nuaccia iliyor. İlk yağmurlu gece gelip beni alacağını söylüyor. Bu gece de sel götürüyor her yanı. Dostlarım yaptığım planı biliyor. Gideceğim yer çok uzak diye hiçbiri peşimden gelmek istemiyor. Kolombiya, Venezuela sınırına ulaşmak hedefim. Haritada bu toprakları Guajira dendiğini duydum. Ama burası iki ülke arasında ihtilaf konusu ve Venezuela'ya ait ne de Kolombiya'ya. Kolombiyalı dostum Kızılderililerin ülkesidir diyor. Ve Venezuela polisi var burada, ne Kolombiya polisi. Birkaç kaçakçı geçebiliyor Guajira'dan. Oldukça da tehlikeli çünkü Guajira Kızılderilileri topraklarından uygar kişilerin geçmesini istemiyorlar. Kendi topraklarında gitgide tehlikeli olmaya başlıyorlar.